Ayrım 5. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 56. Şeytanın Ayak Sesleri. Ertesi sabah saat 7.30, Yeşilköy. Açıktan dönen balıkçı motorları ile onları sevinçli bir telaş içinde bekleyen martıların sabırsız çığlıkları, günün henüz insan kalabalığından uzak saatlerini sahipleniyordu. Gece çırpınmaktan yorgun deniz, kıyının taşlarına tatlı bir yorgunlukla vuruyor, minik dalgalar çakılların üzerinde kıvrılıp uzanıp kumsalın ıslaklığında yok oluyordu. Yaşlarına göre oldukça sıkı bir yürüyüş temposunda olan Seher ve Refet Vardar, dinlenmek için durduklarında Seher elindeki pet şişeyi açıp birkaç yudum içti ve ağabeyine uzattı. "İster misin?" Refet su şişesine bakıp güldü. "Sen ne zamandan beri su içer oldun kuzum?" "Aşk olsun abi." Ses tonunda alınmışlık değil, şakayı kabullenmişlik vardı. Seher alkolü her iki ağabeyinden de daha çok sever ve sevgisi oranında da içerdi. Ama sadece akşamları, gündüz saatlerini ise sıhhatli bir yaşam için elzem gördüğü ve aynı zamanda zevk aldığı şeylerle geçirirdi. Sabah erkenden yaptığı yoga, ardından uzun sıkı bir yürüyüş, yazın her gün daha az veya çok değil 2 saatlik muntazam deniz, güneş seansı ardından 2 kalem pirzola veya 2 köfte ve yeşil salatadan ibaret öğle yemeği ve muhakkak surette 1,5 saatlik öğlen uykusu, sonra saat 5'te yanında 2 pötübör ile 1 fincan çay. Gününün güneş batana kadar olan yüzüydü. Saat 7'de incecik dil peyniri ve tuzlanmış salatalık dilimlerinin eşlik ettiği rakı keyfi başlardı. Misafir olduğunda ne kadar zengin bir ikram yaparsa yapsın, kendisi hiç değiştirmediği bu ikili meze tabağıyla yarı yarıya sulandırdığı ve tek parça buz kullandığı rakısını demlenirdi. Ağır ağır keyifle içerdi. Kadeh saymazdı. Kendisini uykulu, vücudunu dinlenmeye hazır hissedene kadar rakısının tadını çıkarırdı. Deliksiz bir uykunun ardından sabah 7.30'da dinç, yogasına başlamak üzere sabırsız uyanırdı. Resim çalıştığı, özellikle yaz dışındaki mevsimlerde günün ve gecenin içine serpiştirdiği saatler kendisini en mutlu hissettiği zamanlardı. Gerçi son zamanlarda Muzaffer'in uygunsuzlukları uyanık olduğu anlar kadar uykularının tadını da kaçırmaya başlamıştı. Ama doktorunun verdiği hafif dozdaki sedatifle bunu halletmişti. Şimdi içkisine takılan ağabeyi bir de uyumak için ilaç yardımı aldığını bilseydi herhalde yaşını falan unutur, çocukmuş gibi ona çıkışırdı. Seher şu su şişesini kapatırken bu saatte hepsi bomboş olan banklardan en yakınındakine oturdu. Eliyle yanındaki boşluğa vurarak ağabeyine işaret etti. "Gel oturalım biraz. Bu saatlerin huzuruna bayılıyorum." Refet Vardar kardeşinin yanına yerleşti. Yürüme temposundan çıkıp konuşmaya fırsat kalınca birden dün gece dinledikleri kafasını kurcalamaya başlamıştı. "Seher, şu dün gece başına gelenler düşündükçe beni daha çok rahatsız ediyor." Seher kısa gevrek ve tasasız bir kahkahacık atarken ağabeyinin sırtını okşadı. "Bence çok fazla düşünüyorsun da ondan. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?" "Hayatın kısa olduğuna inanıyorum da ondan. Tasaya yer olmayacak kadar kısa." "Ama evde kalamayacak kadar tasa etmiştin dün geceki olayı." "İyi ya, tasalanmamak için sana geldim." Ağabeyinin omuzundaki elini şefkatle birkaç kez üst üste yumuşakça vurdu. "Haydi ama şu güzel hafta sonumuzun tadını kaçırmasına müsaade etmeyelim dün de kalanların." Bembeyaz bir martı suyu yalayarak uçtu ve kıyıya kondu. Seher onu seyrederken denizden gelen kokuyu içine çekti. "Şu güzelliğe baksana, insanda ne dert ne kasvet bırakıyor. Acaba şu eve giren..." "Abicim, bu konuyu kapatalım artık. Gerçekten seninle şu 2 günümün tadını çıkarmak istiyorum. Üstelik Berke ve Amber'inden de ne güzel haberler getirdim sana, değil mi? Diğer tatsız her şeyi sildim dünümden." Yerinde duramayan bir canlılıkla aniden ayağa kalktı ve ağabeyini de kolundan çekeledi. "Haydi yürümeye devam, haydi, haydi." Refet Vardar konuşmak istedikleri ağzına tıkılmış, istemeyerek banktan kalktı. "Hiç değişmedin Seher." dedi. Çocukluğundan beri. Konuşarak ağır bir tempoda yürümeye başladılar. İster miydin değişeyim diye sordu Seher gülümseyerek. Refet Vardar kardeşinin kolunu okşadı. Hayır hayır hiç istemezdim. Böyle olduğun gibi çok güzelsin. Bu kalender huzurlu halinle. Ama hayattan birazcık da olsa gamlanmanı isterdim. Sırf sana bu kadar imrenmemek için. Bir süreliğine yerlerimizi değişmek mümkün olsaydı seninle. Seher, yok derken başını arkaya atarak güldü. Teşekkür ederim, ben rahat kafayla uyumaya alışığım. Senin tasalarınla yaşamayı hiç istemezdim. Çok teşekkür ederim. Bu sanırım benim sorumluluklarımı üstlenmiş biri için iltifat olarak kabul edilmeli. Öyle de diyebilirsin. Gülerek geri dönüş yoluna geçtiler. Aynı sabah saat 8 Selçuk Vardar'ın holdingdeki bürosu. Büyük sepya rengi Atatürk fotoğrafının altındaki geniş oval plexiglas masa modern ve farklı dizaynıyla çevresindeki her şeyden sıyrılıyordu. Diğer ofis mobilyalarının hepsi abartısız seçimlerdi. Masasının ardındaki yüksek, döner, deri koltuğunda oturmakta olan Selçuk, arkasına yaslanmış, telefon kulağında bedenini koltuğuyla beraber ağır ağır sağa sola döndürmekteydi. Her dönüşünde sanki hakimiyet alanını genişletiyormuş gibi vücudu geriliyor, omuz başları yukarıya kalkıyordu. Bir eliyle telefon avizesini kulağında tutarken diğeriyle yukarıya doğru kıstığı çenesini sanki sakalı varmış gibi sıvazlamaktaydı. Hayatında hiç sakalı olmamıştı ama bu hareketi o kadar seviyordu ki belki de sakal bırakmalıyım diye geçti aklından. Boş çene yerine şöyle gür, düzgün kesilmiş bir sakalı sıvazlamak herhalde daha anlamlı olacaktı. Üstelik saçları gibi kır çıkarsa daha da SKC olurdu. İskemlesinin hareketini durdurdu. Karşı taraftakini dinlerken bir bacağını diğeri üzerine yanlamasını attı. Havadaki ayağını elinin çenesi üzerinde gezindiği tempoda oynatmaya başladı. Oda kapısının açılmasıyla kendisinden daha genç iki erkek içeri girdi. Selçuk ahizeyi bırakmadan ve pozunu bozmadan çenesindeki elini kaldırıp onlara oturun işareti yaptı ve telefondaki konuşmasını tamamladı. Tamam amigo, detayları sonra konuşuruz. Haydi eyvallah. Ahizeyi yerine koydu, yine gerilerek arkasına dayandı. Masanın diğer tarafındaki koltuklara yerleşmiş olan iki genç adama yukarıdan aşağıya bir bakış atarken alaylı bir gülümsemeyle sordu. Evet çocuklar, zılgıt yemeye hazır mısınız? Bora ve Tarık Vardar cevap vermeden bakıştılar. Bunun bir sorudan ziyade başlarına geleceklerin habercisi bir ifade olduğunun farkındaydılar. Abilerini iyi tanırlardı. Sayesinde daha sabahın ilk iş saatinde ikisi de bariz bir şekilde sıkıntı almıştı. Bora daha kendinden emin ve küçümsendiğinin farkında değilmiş rahatlığında davranmaya çalışıyordu. Yüzünde ağabeyinin söylediğini aldırmamış veya bir şakayı paylaşmış gibi bir ifade hafifçe gülümsedi. Tarık ise öğretmenine kendisini kabul ettirmeye çalışan ve her an cezalandırılmayı bekleyen bir öğrencinin ifadesi ve bariz bir çekingenlikle büyük ağabeyinin gözlerinin içine baktı. ''İcraatınızdan memnun değilim çocuklar,'' dedi Selçuk. ''Benim işimi hiç kolaylaştırmıyorsunuz. Ya benim çizgimde yürüyeceksiniz ya da kendinize yeni bir iş arayacaksınız.'' Konuşurken bir eliyle hayali sakalını sıvazlamaya, bacağını oynatmaya devam etti. Bu iddialı büyük masayı ve üzerinde oturduğu yüksek derin döner koltuğu çok seviyordu. Karşısındaki mütevazi alçak koltuklarda oturanları psikolojik olarak ezmek için ideal bir pozisyon yaratıyordu. Plexiglas'ın bir tarafındaki makam koltuğunu kucaklar gibi aldığı şekil, diğer taraftakilerin korunmasızlıklarını sanki daha da belirgin hale getiriyordu. Bu masayı bir İtalyan mağazasında gördüğü ve koltuğuna oturduğu an sevmişti. Karakteriyle bu kadar bütünleşen, konuşmadan kendisini ifade etmesini sağlayan bir masa olamazdı. Arkasında da otursa, önüne de geçse, masasının verdiği gücü hissediyor ve bunu odadaki diğer herkese de hissettiriyordu. Üç kişi haricinde. 6 ay önce masayı alıp bürosuna yerleştirdiğinde amcası farkına bile varmamıştı. Zaten Selçuk'la ilgili yermek veya eleştirmek zorunda kalmak istemediği her durumda takındığı tavır aynı olurdu Refet Vardar'ın. Hiç farkına varmamış gibi davranır, kendisince fuzuli bulduğu didişmelerden uzak dururdu. Babasına gelince, zaten henüz renovasyonu yapılmış büroda abartılı bir tarzın ve masrafın gereksizliğine değinmiş ve çalışma masasını hiç beğenmediğini açıkça söylemişti. Berke ise yeni görevini ve ofisini kutlamaya bizzat gelen tek kişi olmuştu. Bir de kitap hediye getirmişti. Hala okumakta olduğu Atilla de Hun. Berke için Selçuk'un hayatındaki her kişi, her obje ve her tavır Selçuk'un şahsiyetinin bir parçası, onunla beraber kabul edilmesi gereken şeylerdi. Kuzeniyle ilgili hiçbir şeyi eleştirmez, onun zevklerine, kararlarına, her biri için kendisine göre bir sebebi ve anlamı olduğuna dair inancıyla aynı sevgi ve anlayış dolu yaklaşımı gösterirdi. Selçuk aslında gururunu çok okşayan ve çevresindeki herkesten beklediği bu yaklaşım Berke'den geldiği zaman içten içe rahatsız olurdu. Zira bu kadar anlayış ve sevecenlik söz konusu olunca bilinç altında en nefret ettiği insana karşı bir tavır almak çok zorlaşıyordu. Ama bunu da yakında halledecekti. Sabaha kadar şeytanı kafasının etini yemiş durmuş, sonunda beraberce bir çare düşünmüşlerdi. Bugün hemen amcasıyla konuşacaktı. Bütün bunlar zihninden yıldırım hızıyla geçerken yerinden kalktı. Kardeşleri ağızlarını açmadan ilk onun söyleyeceklerini beklemekteydi. Şu anda aklından geçenlerin onlarla ilgili olmadığını bir bilseler nispeten rahatlarlardı zavallılar. Ama bırak biraz daha telaşlansınlar dedi şeytanı kıkırdayarak. Masasının ön tarafına geçip kalçasını plexiglasa dayadı. Şimdi Bora ve Tarık koltuklarında onun baktığı yerden yarım metre kadar aşağıda kalmışlardı. Bu duruşu da severdi. Aşağıda ve oturmakta olanın ayakta ve yüksekte duran karşısında hissettiği ezikliği ve özgüven kaybını çok iyi bilirdi. Babasının ve amcasının karşısında bu duyguyu çok yaşamış ve hala bu kompleksten kurtulabilmiş değildi. Onun için kardeşlerine yaşattığı duygunun ne olduğunun farkında bunun tadını çıkararak baktı. Dirsekleri hafif bükük, kollarını iki yana açıp avuçlarını masasının üzerine dayadı. Kalçasını biraz daha arkaya vererek bacaklarından birini diğeri üzerinden çapraz yapıp ayakkabısının burnunu yere vurdu. Başını odanın diğer ucunda bahçeye bakan cama çevirdi. Dudaklarını büzüp söyleyeceği kötü şeyleri bilhassa geciktirmek ister gibi bekledi. Tarık onun söyleyeceklerini duymak için sabırsızdı. Yavaşça yerinden kalktı, cezasını bekleyen çocuk misali kollarını göğsünde çapraz yaparak beklemeye başladı. Selçuk nihayet onlara döndü. Ayakkabısının burnunu üç kez üst üste yere vurdu. Çocuklar, çok uzatmayacağım, vakit kıymetli, işin kısası şu, ya yaptığınız işler para kazanacak ya da kazanacak bir adam gelecek yerinize. Kardeşim bile olsanız bu böyle, bu kadar basit. Bora'nın yüzündeki şakayı paylaşır tebessümü yok olmuştu. Sinirli bir tavırla yerinden kalktı. Senin kararlarınla yürüttüğüm işin zararından nasıl beni sorumlu tutarsın? Senin hiç mi payın yok? Selçuk sarkastik bir bakışla ellerini masadan çekip pantolonunun ceplerine soktu. Konuşurken cebinin dışında bıraktığı baş parmaklarını pantolonuna sinirli sinirli dokunuşlarla vurdu. Geri zekalılığı bırak dedi. Sağ ayağını çaprazından çözüp ileri uzatırken ardı ardına ayakkabısının bir burnunu bir topuğunu yere değdirip dururken devam etti. Karın çocuğunu düşürse kendini mi sorumlu tutarsın? Ne alaka? Selçuk söylediğinden Bora'nın kendisiyle ilgili ipucunu çıkaramamış olmasını küçümser gibi baktı. Çok alakalı dedi. Benim işim fikirle döllemek. Onun yaşatmak, kar ettirmek senin sorumluluğunda. Benim değil. Ben sizin beyninizi döllerim amigo. O kadar. Anlaşıldı mı? Bora'nın hiddetine zor hakim olduğu belliydi. Tarık iki ağabeyi arasındaki gergin konuşmayı izlerken o an kendisiyle konuşulmasa da Buraya çağrılmış olmakla dahi Selçuk'un onun hakkında da yüceltici bir şeyler düşünmediğini anlayabiliyordu. Bora, dilinin ucuna gelen bir şeyleri söylememek için kendisini zor tutmaktaydı. Sabrını zorlayarak yutkundu. Ancak göz bebeklerindeki nefret pırıltıları kendilerini saklayacak bir gölge bulamamıştı. Selçuk, yarattığı infialin farkındaydı ve bundan çok memnundu. Arzu ettiği zaten buydu. Önce ezmek, çaresiz ve özgüvensiz bırakmak, sonra kendi canı istediği kadar ve istediği zaman ufak dozlarda beğeni bahşetmek. Nasıl da memnun ederdi yönetileni. Hatta özgüvenleri o kadar yıpranmış olacak ki dedi şeytanı, hiç takdir etmene gerek kalmayacak. Azarlamadığın, hakaret etmediğin zamanları dahi kendilerini takdir edilmiş sayacaklar. İyi gidiyorsun, çok iyi. Atilla da kimmiş? Sen yazacaksın adam yönetmenin tarihini. Sen benim adamım, benim yeryüzündeki elçim. Selçuk elindeki iş, kafasındaki düşünce ne olursa olsun uyanık veya uykuda hiç fark etmeden şeytanın fısıltılarını dinlemeye alışmıştı. Onu her halükarda duyuyor ve kelimesi kelimesine dediklerini net anlayabiliyordu. Hayatında kendisini bu kadar iyi anlayacak ve onun da dediklerine bu kadar kolay vakıf olabileceği hiç kimse yoktu şeytanı dışında. Onunla hiç tereddütsüz tek ses, tek nefes, tek ideal anlayışında bir ilişkileri vardı artık. Bu ilişkiden aldığı zevk ne bir erkekle arkadaşlığında ne bir kadınla sekste ulaşabileceği zevke benziyordu. Verdiği doyum eşsizdi. Şeytana ondan ne makam, ne sevgi, ne anlayış bekliyordu. Ruhunun zaten hiçbir zaman tadını bilmediği gerçek sevgi ve açık bir dürüstlük anlayışından uzak kaldığı kadar hayalindeki makama ve güce ulaşması kolay olacaktı. Bunun farkındaydı. Bunu bir tek şeytanı anlayabilirdi. Ona minnettardı. Bora, geldiğinden beri elinde olan dosyayı sert bir tavırla masanın üzerine fırlatır gibi attı. Al, bunu kendi başına incele. Belli ki benim beynim senin döllediğin fikri taşımaya uygun değil. Sözü biterken kapıya doğru hırslı adımlarla yürümeye başladı. Selçuk kardeşinin ezikliğinin sonunda isyana dönüşmüş olmasından memnun değildi. Sakın alttan almaya kalkma dedi şeytanı. Son lafı ona söyletme. Biraz daha aşağıla. Ne o diye alaylı seslendi Selçuk. Bu iş adamlığı mı şimdi? Karı gibi çekip gidiyor musun? Bora kapıyı açmak üzere elini uzatmıştı ki olduğu yerde durup döndü. İstediğini söyle Selçuk, umurumda değil. Bundan sonra sana hiçbir konuda rapor vereceğimi sanmıyorum. Selçuk kardeşlerinden birinin üzerinde kontrolünü kaybediyor olmanın yanı sıra Bora'nın tavrının Tarık için de örnek teşkil etmesinden rahatsızlık duymaya başlamıştı. Bugüne değin bu örnekleme tam istediği gibi yürümüştü. Kendi yükselirken ekibinin mutlak bir parçası olacak şekilde Bora'yı da ardına takmış, onu da Tarık takip etmiş ve beraber ileride kesin hakimiyet kavgasında yaşanabilecek gruplaşmalara karşı en baştan kuvvetli ve sorgusuz sualsiz bağlı bir taraftar gücüyle yola çıkmanın faydalarını planlamıştı. Ama şimdi bir şeyler geri tepmekteydi. Aldırma dedi şeytanı yine. Çok zayıf ve üstelik çok uzakta. Güç uzaktan kumanda edilemez. Haklısın diye cevapladı Selçuk. Üstelik çok haklıydı iblis. Bora New York'taki satış departmanının başındaydı. Birkaç ayda bir genel bir toplantı için İstanbul'a gelir, en fazla ikinci gününde geri dönerdi. Ona bu sorumluluğun verilmesinde Selçuk ısrarcı olmuş, Berke'nin de desteğiyle babasından ve amcasından onay almıştı. Yönettiklerinin kişiliklerini, özgüvenlerini önce parçalayıp sonra titr ve maddi imkanlarla onlara omurga kazandırıp ayakta ve ona bağlı kalmalarını sağlayabileceğine inanıyordu. Şimdilik imkanları bu kadardı. Ama daha yükseklere çıktığında altındakilere daha cömert davranabilecekti. Bu cömertlik duygusunu doyasıya yaşayacağı günleri hasretle bekliyordu. Arzusuna göre sunacağı küçük büyük imkanlarla, vereceği özel görevlerle zavallı yaratıkların, koca Selçuk Vardar'ın inayetine mazhar olmaktan nasıl da aptalca, zavallıca bir mutluluk duyacaklarını düşündükçe içi hızla ürperiyordu. Bu neredeyse cinsel boşalmadan daha büyük bir tatmin veriyordu ona. İşte şimdi şimşek çakışı kadar kısa bir zaman diliminde beyninde hareket eden düşünceler dahi üzerinde aynı etkiyi yaratmıştı. Hazla titredi. Kapıdan çıkmakta olan Bora'nın arkasından seslendi. ''Git bakalım karı cesaretli, git.'' Bora'nın çene kemikleri sıkılmış, dişleri kenetlenmişti. Geri dönüp ağabeyinin yüzüne bir tokat aşk etmemek için kendisini zor tuttu. Hırsından kelimeleri boğazında neredeyse düğümlendi. ''Yeter Selçuk'' dedi. ''Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı.'' ''Konuşmadan iş mi yapılır, yanlış iş mi düzeltilir? İyi bir şeyler duymak istiyorsan yürüttüğün işe para kazandırırsın.'' Bora daha fazlasını duymadı. Odadan çıkmıştı bile. Kapı sert bir sesle çarpıldı. Tarık ayakta, olduğu yerde mıhlanmış, Selçuk'un kesmeyi kendine yediremediği cümlesinin devamını dinlemekteydi. ''Sonunda hepinizin yaptığı işin hesabı benim imzamın altına giriyor. Ya kazanırsınız ya da kazanacak biri gelir yerinize.'' Son cümlesinin tekrar olduğunun farkında susmaya karar verdi. Tarık şimdi de kendisine söylenecekleri bekliyordu. Rengi sararmış, Bora'nın odadan ayrılmasıyla tamamen korumasız kalmıştı. Yaşananlardan üzgün, çekingen bir ifadeyle Selçuk'un yüzüne bakıyordu. O anda masadaki ofis telefonu çaldı. Tarık kadar Selçuk da derin bir nefes aldı. Zira Bora'nın isyankâr tavrıyla yaşamış olduğu hezimeti sindirip onu unutturacak planlar yapması için kendi başına kalmaya ihtiyacı vardı. Şu an Tarık'ı da ayrıca azarlamak zevkinin yanında bu daha elzemdi. Masasına uzanıp telefonu eline alırken kardeşine eliyle çıkabilirsin işareti yaptı. Tarık, hoşça kal dercesine elini sallayıp her an geri çağrılabilir telaşında hızlı adımlarla odadan çıktı. Selçuk telefonda sekreterinin verdiği malumata kısa bir an için konsantre olamadı. Bora'nın suyu kaynadı bile. ''Daha dün akşam söylemedim mi sana?'' diyordu şeytanı. ''Sana ondan artık hayır gelmez. Berke'yi halletmeden bir de Bora işi çıkmıştı şimdi. Neyse, önünde koca hafta sonu vardı. Hepsini düşünecek.'' Bağla dedi sekreterine ve koltuğunda arkasına yaslandı. Bacak bacak üstüne attı. Yerdeki ayağının burnundan güç alıp iskemlesini bir sola bir sağa döndürdü. Bedeni yumuşacık İtalyan derisinin içine iyice yerleşti. Omuz başlarını kaldırıp sağ elinin baş ve işaret parmaklarını çenesi ile yanakları arasındaki hayali sakalı okşamaya yönlendirdi. Evet, kesinlikle sakal bırakmalıydı. Bu hafta sonunda başlayabilirdi sakal bırakmaya. Alo derken dudaklarında oluşan gülümsemenin hattın diğer ucundaki bankacının şahsına duyduğu sevgiyle hiçbir alakası yoktu. Sakal bıraktığı takdirde şeytanına biraz daha benzeyecek olması düşüncesi onu çok eğlendirmişti. Bora, ağabeyinin odasından çıktıktan sonra kısa bir an için kapının dışında durmuş, derin birkaç solukla dağılmış olan sinir sisteminin kendine gelmesini beklemişti. İçindeki aşağılanmışlık, hor görülmüşlük ve bunların getirdiği eziklik duygusunu aşması bu defa kolay olmayacaktı. Amerika'dan tahsilden döner dönmez Selçuk'un onun tekrar oraya göreve gönderilmesindeki ısrarını ilk başta memnuniyetle karşılamıştı. Senelerdir yaşadığı, çevre edindiği ve mutlu olduğu New York'a tekrar bu kez koca bir sanayi devinin uzantısı bir şirketin başında görev alarak dönmek çok gururunu okşamıştı. Son bir senedir Soho'daki küçük ve şık apartman dairesinde ateşli ceneviye ile beraber renkli hayatın tadını çıkarmaktaydı. Bir müddet bu imkanın sadece Selçuk'un ağırlığını koymasıyla kendisine verildiğini zannettiğinden, ağabeyinin tüm direktiflerine, kendisini yönlendirmesine ve başarılarını kendi adına yönetim kuruluna sunup yanlışları onun ismiyle anons etmesine göz yummuş, bir şekilde kadir şinaslık gereği olarak tahammül göstermişti. Ama zamanla anlamaya başlamıştı ki hem amcası hem de babası orada yeni açılan bölüm için yönetici aranırken yıllardır New York'ta yaşıyor olmasından dolayı zaten otomatikman Bora'yı düşünmüşlerdi. Berke'nin bu konudaki desteğinin zaten farkındaydı. Ama olay hiç de Selçuk'un ona aktardığı gibi herkesin muhalif olmasına rağmen Selçuk'un yaptığı ikna edici kulisler neticesinde gerçekleşmemişti. Bora şimdi bunları düşündükçe teşekkür hislerinin nasıl kullanıldığını ve başından beri ağabeyi tarafından oyuna getirildiğini görebiliyordu. Selçuk'un esas derdinin ağızlarına bir parmak bal çalıp desteklerini kazanmakla beraber kardeşlerinin hiçbir zaman yoluna engel veya sonucu ortak olmayacakları bir senaryo hazırlamak olduğunu anlamıştı. Bora, yaşça daha ona yakın olması sebebiyle daha uzakta tutulması gerekendi. Üstlendiği görev ne kadar önemli, ne kadar geniş imkanlarla bezeli olursa olsun, bizzat holdingin içinde, babasının ve amcasının yanı başında, her an onlarla direkt temas kurup Selçuk'u eleştirebileceği bir konumda bulunması kadar tehlikeli olamazdı. New York projesi bunun için biçilmiş kaftandı. Hatta bu branş sanki Hızır gibi yetişmişti Selçuk'un o günkü telaşına çare olmak için. Bora bu düşüncelerle kendi iç hesaplaşmasında sinirli adımlarla koridorda asansöre doğru ilerlemekteydi ki cep telefonu çaldı. 5. ayrımın sonu sayfa 66.